Ayrım 5.
Lüks Nermin cezaevine girerken avazının çıktığı kadar bağırıyordu. Haykırışını Ankara'nın duymasını istiyordu sanki. Ulan Allah belanızı versin, parasını bile vermiyorsunuz, sonra da çıkıp hesap soruyorsunuz. Haklıydı, öyle ki bazı Arap şeyhleri birden fazla kız istiyordu koynuna. Ve hepsinin ihtiyacını Lüks Nermin sağlıyordu. Devrin şöhretli dansözü Özcan Tekgül de canını Irak kralı naibi Abdullah ile başbakanı Nuri Sait Paşa'nın elinden zor kurtarmış, DP milletvekili Mekki Sait Esen'in İstanbul Florya'daki evine sığınmıştı. Anlaşılan devletin yabancı konukları ağırlamak için belli artistleri, dansözleri ve benzerlerini içeren bir protokol listesi vardı. Hocası Mah Başkanı oldu. Hiram Abbas'ın dedesinin Mason biraderi Müsteşar Korur'u ziyaret ettiği günden 8 ay önce Mah Başkanı Behçet Türkmen 18 Nisan 1957 tarihinde Bağdat Büyükelçiliğine gönderilmişti. Ancak Türkmen Amerikalılarla ilişkisini hiç kesmedi. Has ailesiyle birlikte Coca-Cola'nın Türkiye'deki ortağı oldu. Herhalde emekli maaşıyla yapılacak bir yatırım değildi bu. O günlerde bu soruları sormak servet düşmanlığıydı. Neşet Güriş Mah'a 1931 yılında 22 yaşında girmişti. SİHA'dan alınan paraların tanıklarından biriydi. Behçet Türkmen Paşa teşkilata gelince ne kadar adam alabildiyse hepsini aldı. Koridorlara masalar sığmadı. O kadar genişleme oldu ama çoğu kıymetsiz ve değersiz insanlardı. Şimdi Amerikalılar tabii operasyonlarla ilgili konularda para veriyorlardı. Fakat Behçet Paşa'nın aldığı paralar onlar illegal paralardı. Dipnot Tuncay Özkan, Bir Gizli Servisin Tarihi, Milliyet Yayınları 1996 sayfa 126. Mah Başkanı Albay Behçet Türkmen'in yaşamında Menderes'in varlığı ona her zaman şans getirmedi. Türkmen, Başbakan Menderes'in uçağının düştüğü kazada oğlu Güner Türkmen'i kaybetti. Tek tesellisi diğer oğlu İlter Türkmen'di. O da babası gibi Türk bürokrasisinin merdivenlerini hızla çıkıp 12 Eylül 1980 askeri darbesinin Dışişleri Bakanı olacaktı. Behçet Türkmen'den boşalan Mah Başkanlığı'na Albay Emin Çobanoğlu vekaleten atandı. Türkmen'in yerine kimin geleceği konusu Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Başbakan Adnan Menderes'in arasını açmıştı. Devletin zirvesindeki tartışma sürdükçe Albay Çobanoğlu'nun Mah'taki görev süresi uzuyordu. Sonunda Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın dediği oldu. 7 ay sonra atama yapılabildi. Mah'ın başına ilk kez bir sivil başkan geldi. Hüseyin Avni Göktürk. 57 yaşındaki Göktürk 1927 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi mezunuydu. Cenevre'de lisans, Berlin'de doktora çalışmaları yapmıştı. 1935'te doçent, 1940'da profesör olmuştu. Hiram Abbas'ın Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kısa bir dönem öğretmenliğini yapmıştı. 1954 yılında DP'den NİDE milletvekili seçildi, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'na vekaleten baktı. Hüseyin Avni Göktürk bu özellikleri nedeniyle Mah Başkanı olmamıştı kuşkusuz. İşin doğrusu 27 Ekim 1957 seçimlerini kazanıp milletvekili olamayan DP'li Hüseyin Avni Göktürk, 21 Kasım 1957'de Türkiye'nin istihbaratını yönetmek için Mah'ın başına geçmişti. İstihbaratta yeni bir döneme mi giriliyordu? Hiram Abbas'ın Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur'la görüştüğünde Mah'ın başında Hüseyin Avni Göktürk vardı. Menderes'in en yakın adamı Müsteşar Korur'un yeni Mah Başkanı'yla arası iyi değildi. İstihbarat raporları eskisi gibi kendisine gelmiyordu. Zaten raporların çoğu artık Cumhurbaşkanlığı köşküne Celal Bayar'a gidiyordu. Müsteşar Korur'un Mah içinde kendisine yakın elemanlara ihtiyacı vardı. Oturum kalkması ve konuşmasıyla kendine güvenen bir genç izlenimi veren Hiram Abbas neden onun ekibinde olmasındı? Çaylarını içmişlerdi. Başbakanlık Müsteşarı Korur masasının üzerindeki beyaz kağıda Menderes'in hediye ettiği dolma kalemle birkaç cümle yazıp sarı bir zarfın içine koydu. Hiram Abbas'a uzatırken bunu Milli Emniyet Reisi Hüseyin Avni Göktürk Beyefendi'ye kendi ellerine ver. O gerekeni yapacaktır dedi. Hiram Abbas sarı zarfı aldı. Teşekkür edip Müsteşar'ın elini sıkmak için ayağa kalktı, tokalaştılar. Tam çıkmak için kapıya yönelmişti ki arkasından Müsteşar'ın kendisine seslendiğini duydu. Hiram Bey evladım, sana ilk öğüdü ben vereyim. Sakın unutma, söz ağzımızdayken biz ona, ağzımızdan çıktıktan sonra o bize hakim olur. Müsteşar'ın bu öğüdüne bir anlam verememişti. Bu istihbaratın mı yoksa masonluğun mu bir ilkesiydi? Başbakanlık binasından rahatlamış olarak çıkan Hiram Abbas cebinden çıkardığı piposunu yaktı. Görüşme hiç de korktuğu gibi geçmemişti. Bir an kendini dünyanın en iyi casusu olarak farz etti. Yürüyüşüne bir fiyaka geldi. Şimdi sıra zarfın verileceği Mah Başkanı Hüseyin Avni Göktürk'teydi. Siyah'dan zarf içinde para alma dönemi Behçet Türkmen'in yerine sivil başkanın gelmesiyle sona ermiş miydi? Tabii ki hayır. Minare kılıfına uydurulmuştu. Siyah Türk İstihbarat Örgütü ilişkisine sadece gizlilik maskesi giydirilmişti. Yoksa işin esası değişmemişti. Teşkilat içinde önemli yerlerde bulunmuş, 1957 yılında İstanbul Merkez Şefliği yapmış olan Avni Koral o günleri anlattı. İşitildi ki Hüseyin Avni Göktürk, Amerikalılardan Emin Çobanoğlu döneminde alınmamış 7 aylık paranın hepsini istemiş. Yani teşkilat ile CIA ilişkisi aynen devam ediyordu. Bu yakınlaşma dostluğun ötesindeydi. Bu ilişkinin dayatması sonucu Mah adeta CIA'nın yerel birimi gibi çalışmakta ve sadece iç politik istihbarata ağırlık vermekteydi. Bu ilişkide Türkiye'nin yararı da yok değildi. CIA'dan sağlanan mali fonlar ABD'de eğitim imkanları, istihbarat teknolojisindeki ilerlemeden yararlanmak vesaire. Bakalım Türkiye bunların faturasını nasıl ödeyecekti? Orta Doğu'da dengeler değişiyor. Hiram Abbas'ın çiçeği burnunda bir istihbaratçı olduğu o günlerde Orta Doğu'da Sovyetler Birliği lehine önemli gelişmeler oluyordu. Mısır'da Sovyet yanlısı Nasır rejiminin kurulmasından sonra Suriye'de Sovyetler Birliği'ne yakınlaşmaya başlamıştı. Nasır'ın Arap milliyetçiliği çizgisini benimseyen Suriye'de 20 bin Sovyet askeri personeli yığınak yapmış, Suriye ordusu Sovyet silahlarıyla donatılmıştı. Sırada Irak vardı. Sovyetlerin ve Nasır'ın desteklediği Yarbay Abdülkerim Kasım 14 Temmuz 1958 tarihinde gerçekleştirdiği darbeyle krallığa son verdi. Kral 2. Melik Faysal ve Kral Naibi Abdullah öldürüldü. Devrilen Irak Başbakanı Nuri Said İstanbul'da eğitim görmüş bir Osmanlı paşasıydı. Türkiye'ye çok yakındı. Irak, Kral Faysal ve Nuri Said Paşa döneminde Türkiye ile yakınlaşmaya başlamış, Menderes'le aralarında yakın dostluk ilişkileri de kurulmuştu. Yarbay Kasım'ın ilk işi Türkiye, İran, Irak, Pakistan arasındaki Bağdat Paktı'ndan çekildiğini ilan etmek ve Sovyetlerle yakın ilişkiler kurmak oldu. Dipnot: ABD'nin Sovyetleri çembere alma politikasının bir ürünü olan ve mimarlığını ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'in yaptığı Bağdat Paktı, Irak'ın çekilmesinden sonra CENTO adını aldı. Irak'taki bu hareketle birlikte bölgedeki dengeler de iyice değişmiş oluyordu. Suriye'den sonra Irak'ın da Sovyet nüfuzuna girmesiyle birlikte Türkiye kendisini Sovyetler Birliği tarafından adeta kuşatma altına alınmış gibi hissetmeye başlamıştı. Türk Genelkurmayı bu kaygılara karşı belirlenecek askeri stratejileri tartışırken bu gelişmeleri Washington'dan izleyen tanıdık bir isim vardı. O sıralarda ikinci kez ABD'de bulunan Kurmay Binbaşı Alparslan Türkeş. Dipnot: Alparslan Türkeş, ABD'ye ikinci gidişinde bu kez Genelkurmay Başkanlığı'nın açtığı bir sınavı kazanarak 1958'de NATO Daimi Grubu Türk Temsil Heyeti üyeliğine atanmıştı. Washington'da bulunduğu sırada çok ilginç isimlerle tanıştı. Daha sonraları Orgeneralliğe kadar yükselen o zamanlar Kurmay Yüzbaşı Ragıp Ulubay, 9 Haziran 1999'da güven oyu alan 57. Hükümette Devlet Bakanı olan ve 6 Temmuz 1999'da intihar girişiminde bulunan Hikmet Ulubay'ın ağabeyi, 12 Mart 1971 döneminde Milli Eğitim Bakanlığı yapacak olan o zamanlar Kurmay Yarbay Şinasi Orel, 1974 yılında MİT Müsteşarlığı yapacak olan Bahattin Özülker, daha sonra bir suikasta kurban gidecek olan 12 Mart darbesinin Deniz Kuvvetleri Komutanı, o zamanlar Pentagon'da Deniz Ataşesi Kemal Kayacan, 27 Mayıs Hareketi'nin etkili isimlerinden Ataşe Yardımcısı Hava Kuvvetleri'nden Agassi Şen. Türkeş'in anılarında belirttiğine göre bu kaygılar şöyle özetleniyordu. Türkiye'nin doğusu dağlık bölge. Biz burada hattı tıkadık, savaştık ve düşmanı durdurduk diyelim. Sovyetler Türkiye'nin arkasını alacak, İran'dan dönecek, oradan Irak'a, Suriye'ye, İskenderun Körfezi'ne hatta Süveyş'e doğru akacaktı. Bu durumda Güneydoğu'da zırhlı bir kol ordunun kurulmasına karar verildi. Bunu Amerikalılarla çok müzakere ettik. Ben o sırada Washington'daydım. Tabii Amerikalılar bölgeyi incelediler. Sonuçta bu zırhlı kol ordunun harekatına elverişli yol durumu yok bölgede dediler. Güneydoğu'da 15 bin zırhlı araç ve tankı yürütecek yol mevcut değildi. Dipnot: Sabah 25 Ağustos 1998. Türkiye'nin kendini savunmaya yönelik bir zırhlı tugay talebini reddeden ABD onun yerine saldırı önerisi getiriyordu. Suriye ile Irak'ı işgal edin. Türkeş'in anılarının aynı bölümünden okumaya devam ediyoruz. NATO'da yeşil ışık yakıyor buna. Türkiye hazırlığa başladı, planlar yaptı. 7. kolordu Irak'ı, 8. kolordu Suriye'yi işgale memur edildi. Ben o sırada Elazığ'da 7. kolorduya bağlıydım. Orada da bu harekatın planlaması yapıldı. Her iki harekata da usule uygun kod isimler konuldu. Birinin adı Akın Harekatı, diğerininki Bali Harekatı'ydı. Hükümet emir verir vermez 7. kolordu Irak'a, 8. kolordu Suriye'ye yürüyecekti. Türk Genelkurmayı bu işte biraz ağır hareket etti. Eksiklikleri olduğunu ileri sürerek müttefiklerimizden yardımların hızlandırılmasını istedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu, "Silahımız yeterli değil, yeterli sayıda tankımız yok," diyordu. Türkiye ile İsrail arasında 1958 yılında gizli bir anlaşma imzalanmıştı. Hazırlanan işgal planı uygulanacak olsaydı, Şam dahil Şam'ın kuzeyi Türkiye'nin, Şam'ın güneyi İsrail'in olacaktı. Demek ki Orta Doğu konusundaki gizli ilişkiler o yıllarda ABD ile sınırlı değildi. İşin içine İsrail de girmişti. Gizlice Ankara'ya gelen İsrail heyeti. Tarih 28 Ağustos 1958. Tel Aviv'den kalkan ve Türkiye semalarında seyretmekte olan El Al uçağı tam Ankara üzerindeyken motorundaki arıza nedeniyle Esenboğa'ya zorunlu iniş yaptı. Rastlantıya bakın ki bu uçak İsrail Başbakanı Ben Gurion, Dışişleri Bakanı Golda Meir, Dışişleri Müsteşarı Shimon Peres ve Genelkurmay Başkanı Zvi Zur'u taşımaktaydı. Uçağın pilotu ise yıllar sonra Cumhurbaşkanı koltuğuna oturacak olan Ezer Weizmann'dı. Olayın doğrusu İsrail'le en üst düzey yetkililerin Menderes hükümetiyle gizli görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya gelmiş olmalarıydı. Uçağın motorundaki arıza ise Gezi'yi İslam aleminden saklamak için hazırlanmış bir senaryodan ibaretti. Görüşme masasında siyasi, ekonomik ve askeri konularda işbirliği yapılmasına ilişkin maddeler vardı. Ama gizli görüşmenin gündemi bununla bitmiyordu. Esas ve çok daha önemli gündem iki ülke istihbarat teşkilatlarının işbirliği yapmasıydı. Taraflar görüşmenin ana gündemini oluşturan istihbarat alanında düzenli olarak bilgi alışverişinde bulunulması konusunu masa altında ele alıp karara bağladılar. İki ülke istihbarat örgütleri arasında yapılan bu gizli toplantı Türk kamuoyuna resmi bir ağızdan ilk kez aradan 40 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra Dışişleri Eski Bakanlarından İlter Türkmen tarafından açıklandı. MAH eski başkanlarından Behçet Türkmen'in oğlu olan İlter Türkmen, olayı NTV kanalında gazeteci yazar Yalçın Doğan'ın 12 Şubat 1998'de yayınlanan programında anlattı. Konuya bu yayından iki gün sonra da Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök değindi. Olay 1958 yılında geçiyor. Dönemin Başbakanı rahmetli Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı rahmetli Fatin Rüştü Zorlu ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı da yine rahmetli Melih Esenbel. Bu üçlü 1958 yılında bir gece başbakanlık konutunda çok gizli bir görüşme yapıyor. Görüştükleri kişiler İsrail'in tanınmış iki siması. Birisi dönemin başbakanı Ben Gurion, öteki ise Golda Meir. İsrail'in iki tarihi kahramanı bir gece gizlice Ankara'ya geliyor ve başbakanlık konutunda gizli bir toplantı yapıyor. Türkmen'in açıkladığı bu buluşma bir gazeteci için müthiş bir haber. Ama dönemin gazetecileri demek ki bu müthiş haberi atlamışlar. Türkmen'in anlattığına göre Türk ve İsrail istihbarat örgütleri arasındaki işbirliğinin ilk temeli o toplantıda atılmış. Demek ki İsrail ile reel politika ilişkilerin temeli oldukça eskiye gidiyormuş. Dipnot Hürriyet 14 Şubat 1998. Oysa Türk hükümetlerince 32 yıl saklanan bu gizli toplantı ilk kez Dan Ravi ve Yossi Melman adlı yazarların 1990'da yayımlanan Every Spy a Prince adlı kitabında yer almıştı. Bu toplantı öncesi hazırlıklar Raviv ile Melman'ın kitabında özetle şöyle anlatılıyordu. Ben Gurion tarafından geliştirilen periphery, dış sınırlar yaklaşımına göre Arap dünyasının etrafında yer alan İran ve Türkiye'nin oluşturduğu kuzey bağlantısı ile diğer uçta yer alan Etiyopya'nın bulunduğu güney bağlantısı işbirliği alanının temelini oluşturuyordu. İşbirliğine girilmesi istenen ülkelerin ortak noktasını Arap komşularıyla olan sınır anlaşmazlıkları ve Sovyet işgali korkusu oluşturuyordu. Türkiye sıralamanın en başındaki ülkeydi. Türkiye'nin önemi İsrail'i kuşatan Arap dünyasının kalbinde yer alması ve coğrafi açıdan da bu bölgenin dış noktasını oluşturmasından kaynaklanıyordu. Bölgede güvenliğini sağlamanın yolunu düşmanlarının ardına dolaşıp vurma, outflank stratejisi temeline oturtan İsrail, askeri istihbarat AMAN, İsrail Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Birimi tarafından organize edilecek bu işbirliğinde Türkiye'nin müdahale alanları olarak Suriye ve Lübnan'ı belirlemişti. Planlanan güvenlik hattının Türkiye'nin katılımı olmadan gerçekleşemeyeceğini fark eden ABD, Türkiye'ye İsrail'le yakın işbirliğine girmesi konusunda sürekli telkinde bulunmaya başladı. Orta Doğu'da aniden baş gösteren sıcak çatışmalar ve yönetimlerin yıkılmaya başlaması o dönemdeki Türk yöneticilerin İsrail'le ilişki kurmadaki çekingenliğini atmada büyük bir rol oynadı. Lübnan'da başlayan iç savaş, Irak'ta monarşinin yıkılması ve Ürdün'deki rejimin Nasır etkisiyle çökme aşamasına gelmesinin ardından Mısır Devlet Başkanı'nın Şam'ı ziyareti sırasında Irak'taki devrimci yönetimi destekleyeceklerini açıklaması, Türkiye'nin İsrail'le ilişkiye girme konusundaki utangaçlığını yendi. İsrail yönetimi 1957 yılı Ağustos ayında Mossad'ın Orta Doğu Bölüm Başkanı ve çok deneyimli bir istihbaratçı olan Eliyahu Sasson'u Ankara Büyükelçisi olarak atadı. Türk tarafı işbirliğinin gizli tutulmasında ısrar ettiği için Sasson kısa zaman aralıklarıyla bir araya geldiği Türk dışişleri yetkilileriyle iki ülke arasında kurulması planlanan bağlaşmayı adeta ilmik ilmik ördü. İsrail Başbakanı Ben Gurion ve Dışişleri Bakanı Golda Meir'in de gizli diplomatik ilişkiler konusunda en uygun isim olarak kabul ettikleri Sasson, İsrail Devleti'nin özel ajanı sıfatıyla Türkiye'de bulunduğu süre zarfında 1957 yılının Aralık ayında Başbakan Adnan Menderes tarafından kabul edildi. İstihbarat işbirliğinin ele alındığı bu görüşmeden 7 ay sonra iki ülkenin servis görevlilerinden oluşacak heyetlerin yapacakları toplantıda karara bağlandı. Eliyahu Sasson 19 Temmuz 1958'de de Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu tarafından kabul edildi. Ankara'da yapılan heyetler arası istihbarat toplantılarında Türk grubuna MAH reisi Hüseyin Avni Göktürk, İsrail grubuna da Mossad'ın şefi Roy Ben Shiola başkanlık etti. ABD'nin de Ankara nezdinde yaptığı temaslardan sonra Türk hükümeti İsrail'le işbirliğine girme konusunda ikna edilmişti. Ankara'nın işbirliği konusundaki hevesinden haberdar edilen İsrail yönetimi kısa bir süre içinde Türkiye'ye üst düzey bir ziyaret ayarladı. İşte 28 Ağustos 1958'de El Al uçağının Ankara üzerinde arızalanmasıyla gerçekleşen üst düzey ziyaret bu ziyaretti. Ve Türkiye anlaşma şartı gereği elini taşın altına koydu. Dipnot: Richard Deedon, İsrail Gizli Servisi adlı kitabında Anahtar Yayınları 1993, Mossad'ın Türkiye'ye ilk gelişini daha önceki tarihlere götürür. 1949-50 yılları arasında Tahran ve İstanbul'a gönderilen Mossad ajanları, Sovyetler Birliği tarafından İsrail'e karşı yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak çok önemli bilgiler topladılar. Sayfa 60. Parola Victoria. Görünen o ki 1958 yılı Türk dış politikası açısından hayli hareketli geçiyordu. Ankara Etimesut'taki 12. üste hava kararmaya başlarken C-47 uçaklarına büyük bir gizlilik içinde sandıklar yükleniyordu. Malzemelerin yüklenmesine DP iktidarının Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu bizzat nezaret etmekteydi. Bazı pilotlar uçaklara ne yüklendiğini merak edip sorsalar da hep yiyecek içecek taşındığı yanıtını alıyorlardı. Yüklenen uçakların uçuş yönü Lübnan-Beyrut havaalanıydı. Tam 85 sorti yapıldı. Malzemelerin hemen hepsi Lübnan'ın Beyrut havaalanına götürüldü. Bir seferinde merakımızı yenemedik ve sandıkları açtık. Sandıklarda Kırıkkale yapımı silahlar, toplar ve binlerce mermi vardı. Ben 5 kez gittim Lübnan'a. Kıbrıs üzerinden gittik hep. O zaman Kıbrıs İngiltere kontrolünde. Hava sahalarından geçmek zorundayız. Biz havalanmadan önce korkmayın, İngilizler size uyarıda bulunurlarsa parolayı söyleyin derlerdi. Parola Victoria'ydı. Kıbrıs üzerine geldiğimizde İngiliz uçakları bizi çevirirdi. Ancak Victoria deyince bırakırlardı. Silahları Beyrut havaalanında Müslümanlarla çarpışan Hristiyan milislere teslim ederdik. Müslümanlar o yıllarda giderek güçlenen Nasır taraftarıydılar. Arap milliyetçiliği çığ gibi büyüyordu. Ankara bize hep uyarıda bulunurdu. Aman dikkatli olun, Hristiyanların içinde Ermeniler var. Uçağınızın başından ayrılmayın, yakıtın içine şeker koyarlar. Silahlar boşaltılırken uçağın yanında sandviç ve kolalarla karnımızı doyurup hemen Ankara'ya dönerdik. Emekli pilot Albay Hüseyin Avni Güler 27 Mayıs hareketinden sonra bir süre MAH ile Milli Birlik Hükümeti arasındaki koordinasyonu sağladı. 1992 yılında Soner Yalçın'la yaptığı görüşmede tarihi bir olayı ilk kez açıklıyordu. Türkiye'nin Lübnan'daki Hristiyanlara silah yardımı yaptığı bugüne kadar basında hiç yer almamıştı. Emekli pilot Albay Güler anlatmaya devam ediyordu. Yine bir sorti sırasında bizimkilerin haberi yok. Beyrut havaalanı Müslümanların eline geçmiş. Pilot binbaşı Rıza Kalaycıoğlu ve ekibi bunu bilmeden Beyrut'a iniyorlar. Müslümanlar ekibi esir alıp uçağa el koydular. Tam bir yıl hapiste kaldı bizimkiler. Sonra Lübnan iç savaşı bitince Türkiye'ye iade edildiler. Bu tarihi olayı yaşayan sadece emekli pilot Albay Hüseyin Avni Güler değildi. Emin Karayavuz da meslektaşı Güler'in anlattıklarını doğruluyordu. Emekli pilot albaylar Ahmet Özsungur, Talat Alpay, Abdül Oksal, Nevzat Balaban, Hasan Bezcioğlu olayın öteki tanıklarıydı. Bu okul kimin? Ne İsrail'le yapılan ikili anlaşmalardan ne de Lübnan'a uçaklarla gizlice silah sokulmasının haberi vardı. Emirgan'daki okulun bahçesinde piposunu tüttürüp yeni tanıştığı arkadaşlarıyla sohbet ederken aldıkları habere sadece o şaşırmadı. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliğine bomba atılmıştı. Hiram Abbas gayet bilgiç bir havada komünistlerin işidir, iyice azıttılar. Aslında hepsini dar ağacına göndereceksin diyordu soğuk bir ses tonuyla. Menderes hükümeti de aynı görüşteydi. Komünist parmağı vardı bu saldırıda. Fakat farklı düşünenler de yok değildi. CHP'ye göre saldırı ABD'yi komünizm hayaletiyle ürküterek daha fazla Amerikan doları elde etmek için DP tarafından gizli güçlere yaptırılmıştı. Hiram Abbas'ın olayla ilgili ayrıntıları bilmeden tepkisini ortaya koymasının nedeni aldığı istihbarat eğitimi miydi? Hiram Abbas'ı elinde sarı zarfla Ankara'da bırakmıştık. Oradan devam edelim. MAH Müsteşarı Hüseyin Avni Göktürk'le görüşmemiş ancak sarı zarfı ulaştırabilmişti. Hakkında kısa bir araştırma yapılmış, zaten Başbakanlık Müsteşarı da arada olunca teşkilata kabul edilmesi için hiçbir engel kalmamıştı. Aslında askerliğini yapmayanların MAH'a girmesi yasaktı ama bu engeli aşmanın bir yolunu bulmuşlardı. Dışarıya gidecek personele Fransızca öğretecekti. İstanbul'da MAH'ın Emirgan'daki okulunda casusluk ve karşı casusluk konusunda kurs görüyordu. İlgili ve meraklıydı. Derslerindeki başarı nedeniyle 8. ayında ilk takdirnamesini almıştı. O yıllarda SİHA'nın teşkilatın tüm İstanbul merkez ekibine, İstanbul Yeşilköy'deki soruşturma teşkilatına ve Emirgan'daki personele maaş verdiği artık devlet tarafından bilinen bir gerçekti. Zaten bu birimler artık tamamen Amerikalıların emrine girmişti. Peki sadece SİHA mı yardım ediyordu Türk istihbaratına? SİHA tarafından hazırlanan İsrail Gizli Servisler ve Dış İstihbarat başlıklı bir raporda Mossad'ın Türk Milli İstihbaratı ile İran Gizli Servisi SAVAK arasında imzaladığı üçlü işbirliği anlaşmasından söz ediliyordu. Dipnot: Gazeteci Nezih Tavlaş, Türk-İsrail Güvenlik ve İstihbarat İlişkileri, Avrasya Dosyası, Sonbahar 1994, sayfa 9. Amerikan SİHA raporu, İsrail, Foreign Intelligence and Security Services, Mart 1976. Washington, İran'daki ABD Büyükelçiliğini işgal eden öğrenciler tarafından yayımlandı. Rapora göre İsrail, Türkiye'den Sovyetler Birliği'ni izleyebilecek ve bunun karşılığında da Arap Birliği'nin eylemlerinden, özellikle Suriye kanadında olup bitenlerden Türkiye'yi haberdar edecekti. İsrail bu anlaşmayla Türk istihbaratçılarının eğitimi, istihbarata karşı koyma ve haber alma alanında kullanılan aygıt ve donanımın verimliliği konularında teknik yardım vermeyi taahhüt ediyordu. Üç ülke istihbarat arasında kurulan ve Trident, üç uçlu gladyatör mızrağı adı verilen bu ağ, İran, İsrail ve Türk gizli istihbarat şeflerinin yılda iki kez ele geçirdikleri istihbaratlar konusunda değerlendirme toplantıları yapmalarını da öngörüyordu. Mossad'ın anlaşma imzaladığı bu iki ülkeyle yaptığı işbirliğinin teknik yardımların ötesinde başka yönleri de vardı. Eski bir SAVAK ajanı olan İranlı Muhammed Afşari, gruplar halinde İsrail'e gidip eğitim aldıklarını ve İsrailli uzmanların da ülkesine geldiğini belirterek, sorgulamalardaki başarılarını 1960'lı yılların sonunda İsrailli meslektaşlarından öğrendikleri tırnak çekme, işkence aletlerinin kullanılması, ızgara makineleri, Filistin askısı gibi yöntemlere borçlu olduklarını açıklıyordu. Dipnot: Mahmut Övür, Nokta Dergisi, 14 Haziran 1987. Emirgan'daki MAH okulunda neler öğretildiğini Türkiye 1970'li yılların başında görecekti. Üçlü Trident anlaşması uyarınca Mossad tarafından eğitilmek üzere İsrail'e gönderilen ilk Türk istihbaratçıların arasında deneyimlerini ve bilgisini daha sonraki yıllarda oğlu Mehmet Eymür'e aktaracak olan Mazhar Eymür de vardı. Mazhar Eymür o dönemde Türk Gizli Servisi'nin dinleme işlerinden sorumlu Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanlığı'nı yönetiyordu ve Emirgan'daki okula ara sıra ders vermeye gidiyordu. SİHA finansmanıyla kurulan ve Mossad'dan da yardım alan Emirgan'daki MAH okulunda yabancı eğitmenler Türk istihbaratçılarına ne tür kurslar veriyordu? Geleceğin istihbaratçıları nasıl yetiştiriliyordu? Daha sonraki yıllarda ilk fırsatta operasyonel istihbarat yapılması gerekir deyip elinde silahıyla çatışmalara giren Hiram Abbas'ın bu yöntemi seçmesinde bu okulda aldığı eğitimin ne kadar katkısı vardı? Hiç kuşku yok, MAH elemanları CIA ajanları gibi yetiştiriliyordu, üstelik ceplerine dolar konularak. Öğrencilerini CIA eğitmenleriyle birlikte Amerikan ekolüne göre yetiştiren kişi ise Amerika'da kurs gördükten sonra Türkiye'ye dönüp okulun baş öğretmenliğini yapan Fuat Doğu'ydu.